Radyo Tiyatrosu Lucien. Yazan Can Dündar. Seslendirenler Semih Sergen, Tuğba Ünsal, Can Dündar. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1914 yazı İstanbul. Bu feryat üzerine imdada yetiştiler. İlkin Şehzade Abdülmecit Efendi. İttihatçı vekillerle köşkünde yaptığı bir toplantıda virane gibi bir evde oturan Hamide münasip bir ev satın alınıp ömür boyu ikametine tahsis edilmesini istedi. Vekiller topluca onayladı, hatta Harbiye Nazırı Enver Paşa bu konuda girişimde bulundu. Lakin Harbiye Vekaleti ile Maliye Vekaleti arasında alınacak evin bedelinin ne olacağı ve bu bedelin hangi bakanlıkça ödeneceği konusunda anlaşmazlık çıktı. Enver Paşa, hükümetin malı olacak bir ikametgahın parasını ben Harbiye bütçesinden veremem diyor. Maliye Nazırı Cavit Bey ise böyle bir paranın harcanması için Meclis-i Mebusan kararı gerektiğini söylüyordu. Ne var ki Meclis-i Mebusan faaliyette değildi. O yüzden de bu girişim sonuç vermedi. Bunun üzerine şairin yerleşeceği bir apartmanın 2 sene müddetince kirasının ödenmesi kararlaştırıldı. Hemen ev arayışına girişildi. Zaten Hamit, Bebek'teki sakin sayfi hayatından sıkılmıştı. Harp sebebiyle şehir içi ulaşım ve hastalarının felce uğraması da taşınmaya bahane oldu. Ancak ev buluncaya kadar ihtiyaten taşınmamak gerekirken, Lucien'in tabiriyle hamidane bir yöntemle, yani aklına eseni derhal yapan sabırsız bir telaşla, yaz ortası alel acele pılı pırtıyı toplayıp evlerini boşalttılar. Hemen ev bulamayınca da geçici olarak Tokatlayan Oteli'nin arkasında, Mektep Sokağı'nda Yohannides'lerin evine sığındılar. Sonra da sıra Selbiler'de uygun bir ev bulup taşındılar. Böylece hayatlarında yeni bir devir açıldı. Bebeğin Alaturka hayat tarzının yerini yeniden Beyoğlu'nun Avrupa'yı havası aldı. Hamit Lucien ikilisi bir anda davetlerin en aranan, en göze çarpan çifti haline geldi. Bir an bile boş kalmayan yeni evleri, kısa zamanda devrin önde gelen şahsiyetlerinin, edebiyatçıların, siyasetçilerin uğrak yeri oldu. Süleyman Nazif, Ruşen Eşref gibi devrin meşhur edebiyatçıları evin müdavimleri arasındaydı. Halide Edip, Kurmay İsmet gibi şöhretlerde birkaç kez satranç oynamaya gelmişlerdi. 30 yaşındaki İsmet Bey, ordunun yegane hakimi sayılan Enver Paşa'nın emrinde bir şube müdürüydü. Yazar Halide Edip ise kız mekteplerinin umumi müfettişiydi. Tedavi için gittiği Viyana'dan yeni dönmüştü. Evli barklı Hüseyin Cahid'in onun peşi sıra Viyana'ya gidişi, İstanbul sosyetesinin en iştah kabartan dedikodularından biri olmuştu. Hamit, hem arzuladığı entelektüel çevresine, hem de özlediği şehir gürültüsüne kavuşmuştu. O aralık, Talat Paşa'nın tavsiyesiyle Marif Nazırı Şükrü Bey, Hamit Külliyatı'nın bir arada yayınlanması için üstlendi. Şair, 5500 lirayı aşan bir parayı toplu olarak alabildi. Bu sayede ayda 50 lira tazminatla geçinme derdi de sona erdi. Tabii atadan savruk Abdülhak Hamit, borçlarını öder ödemez kendini yeniden Beyoğlu'nda Safahattin'in kollarına attı. Yakup Kadri, o çapkınlık gecelerinin Hamid'ini hayli düşkün ve acınası bir halde resmedecekti. Bazı arkadaşlarla tepe başında Garden Bar'a gidişlerimizde Abdülhak Hamit'e sık sık rast geldiğimiz olurdu. Önce yanına yaklaşmaya cesaret edemeyerek uzaktan seyrine dalardık. Şair-i Azam, vakit henüz pek geç değilse, Süleyman Nazif ve Süleyman Nesip gibi birkaç hayranıyla birlikte içki içip sohbet etmekte ve vakit bir hayli geçtikten sonra ise, Cemşid'i koyar bu halk merakta, meyhane yıkıldı mest ayakta, mısralarının ifade ettiği hale kendi durumuyla örnek vermek istercesine, önünde bir viski kadehiyle tek başına kalmakta, bakışlarını durmadan bar kızlarının üzerinde dolaştırmaktadır. Hemen hepsi Fransa'dan getirilmiş o kızlar, birbirinden güzel görünürdü bize. Ama bunlar arasında, Mariette adında bir dansöz vardı ki, gerek sahnede oynarken, gerek ortada dolaşırken, yüreğimiz ağzımıza gelir gibi olurdu. Uzaktan baktığımız zaman, Hamid'in de en çok onunla ilgilendiğini sezerdik. Bu yüzden Mariette'in değeri gözümüzde bir kat daha artardı. Bir gece ne yapıp edip ve hepimizin cebinde ne varsa bir araya getirip onu masamıza çağırmak cüretinde bulunduktu. Kızcağız bizim yanımıza gelmek üzere kırıta kırıta yürürken bir de ne görelim? Hamit Bey'in masası önünde duraklayıp kalmasın mı? Hamit Bey oturduğu yerden ona bir şeyler söylüyor, o da ben şu masaya angajayım demek ister gibi eliyle bizim tarafı gösteriyordu. Şair-i Azam monoklunu taktı, Mariette'i bileğinden tutmuş olarak uzun uzadıya bulunduğumuz noktaya baktı. Bizi gördü mü, görmedi mi, gördüyse tanıdı mı, tanımadı mı bilmiyorum. Tanımamış olacak ki bizi hiçe sayarak bileğinden tuttuğu kızı çekip yanına oturtmuş ya da tanımış olacak ki biraz sonra Garden Bar'ın baş garsonunu gönderip bizi masasına davet etmişti. Herhalde bu hadise öyle karmaşık bir durum yaratmıştı ki hepimiz şaşırıp kalmış ve bilincimizi yitirmiş gibi üstadın masasına gitmiştik. Üç kişiydik ve Mariette'le birlikte o saçlı sakallı muhteşem ihtiyarın çevresinde herkesin dikkatini çeken acayip bir daire teşkil etmiştik. Aramızda bol bol 40 yıllık bir yaş farkı olduğundan ona kızını, oğul ve torunlarını etrafında toplamış bir baba, bir büyük baba, bize de bir aile reisinin sofrasında oturan çocuklar denilemezdi. Kaldı ki o anda Hamit Beyefendi tam manasıyla sarhoştu ve bizimle muamelesi ilk andan itibaren o kadar yarence, Mariette karşı davranışları o kadar laubali bir şekil almıştı ki, görünüşümüze türlü türlü şüphe uyandırıcı manalar verilebilirdi. Şair-i Azam ikide bir kadehini kaldırıp bizimle toka ediyor ve her yudum içkiden sonra Mariette'in şurasına burasına öpücükler konduruyordu. Sonra da bize dönüp, "Bu mezelerin en tatlısı, fırsat kaçırmayın, siz de öpün bu nadide mahluku," diyordu. Önceleri utancımızdan yerin dibine geçe yazdık. Fakat yavaş yavaş biz de açılmaya başladık. Kah Şair-i Azam'la şakalaşıyor, kah onun tavsiyesini yerine getirmek teşebbüslerinde bulunuyorduk. Ama doğrusunu söylemek lazım gelirse bu teşebbüslerimiz daima yarıda kalıyordu. Zira Mariette hep onun kolları arasındaydı ve ensesinde, gerdanında, kulaklarının ardında, hatta dudaklarında boş bıraktığı bir nokta kalmıyordu. Biz arada bir üstad, Otöy'de, Lac'ta, Kaskak'ta da Fransız dilberleriyle böyle mi vakit geçirirdiniz diyor ve şu şiirini okuyorduk. Üç fiyakr üzre kenarı sende, bir gece hep Otöy'e gitmiş idik. Seyri mehtabı dalıp gülşende, ne sefalarla sabah etmiş idik. O ise kah işitmemezlikten geliyor, kah tatlı uykusundan uyandırılan bir adamın mahmur ve karık sesiyle, kim yazmış bu hezeyanı, Otöy'de neresi diye söyleniyordu. Bunun üzerine hep bir ağızdan divaneliklerimdeki şu mısrağı tekrar ediyorduk. Lac'ta, Kaskak'ta anınla randevular var idi. Lakin Hamit Bey bize artık cevap vermeye bile lüzum görmüyor, Mariette'in kulağına bir şeyler fısıldıyor, Mariette ise kıkır kıkır gülüyordu. İşte o gece biz de Garden Bar'da böylece sabahı etmiş idik. İş bununla kalsa iyi, fakat Şair-i Azam bizi ağzımız açık halde ve zararlar içinde bırakarak Fransız güzeliyle birlikte sallana sallana çıkıp gitmişti. Nereye? Ne yapmak için? Bunu önümüzdeki gecelerin birinde Mariette sormuştuk. Seni alıp götürüyor ya, sonra ne oluyor? Mariette şuh bir kahkaha atarak şöyle demişti. Ne sanıyorsunuz küçük beyler? O bir kaplan.
Akşamları geç vakitlere kadar şehirde kalıyor, bazen de geceleri hiç eve dönmüyordu. İlk zamanlar kendisini sabahlara kadar beklediğim olurdu. Gerçi sokak kapısının anahtarı ondaydı ve eve istediği saatte gelebilirdi. Ama o gelmeden gidip yatmaya yine gönlüm razı olmazdı. Aklıma bir sürü kötü ihtimaller gelirdi. Ya yolda bir kazaya uğradıysa, ya fazla içkili olup da bir yerde sızıp kaldıysa, gözüme uyku girmezdi. Fakat zamanla insan her şeye alışıyor. Ya da insanın sinirleri gerile gerile birden gevşeyiveriyor. Ben de her şeyi oluruna bırakarak en geç gece yarısı yatıp uyumaya başlamıştım. Beyefendi dilediği saatte gelir, anahtarıyla sokak kapısını açar. Kah sessizce, kah yüksek sesle söylenerek yatak odamızdan içeri girerdi. İşte bu gecelerin birinde derin uykumdan dehşetli bir gürültüyle uyandım. Yatağımdan fırlayarak merdiven başına koştum. Bir de ne göreyim? Beyefendi korkunç bir hal almış, avazı çıktığı kadar bağırarak ve sövüp sayarak durmadan "Söyle o herif nerede?" sözünü tekrar ederek üstüme yürüyor. Nutkum tutulmuş, dolmuş kalmıştım. Beyefendi beni elinin tersiyle iterek yatak odasından içeri daldı. Karyolanın altına bakıyor, perdelerin arkasını yokluyor, elbise dolabını açıp içini araştırıyordu. Derken beni kolumdan yakalayıp çekerek evin bütün odalarını, bütün köşe bucaklarını aynı heyecanla araştırmaya başladı. Ne mutfak kaldı, ne bodrum, ne de hizmetçi odası. Burada yatan aşçı kadının ne hale uğradığını pek hatırlamıyorum. En son olarak ben kendimi antrede sokak kapısının ardında bulmuştum. Burada gözüme ilk çarpan şey, kapının zorlanmış, kilidinin örselenmiş ve o gece nedense takılı bırakılmış, emniyet zincirinin yerinden fırlamış olmasıydı. Fakat o anda beyefendinin gözüne büsbütün başka bir şey çarpmıştı. Vestiyerde kendine ait olmayan bir baston. Kolumu bıraktı. İki eliyle o bastonu kavradı ve bana dönerek hışımla sordu. Bu baston kimin? Söyle, bu baston kimin? Ne bileyim, sizi ziyarete gelenlerden birinin unutup gittiği bir baston olacak demek istedim. Fakat beyefendi söz dinleyecek halde değildi.
1914 İstanbul. Yakup Kadri'nin dediği gibi kusursuz bir garplı kalıbı içinde tam bir şarklıydı Hamit. Birkaç asırdır memleketi iki ucundan çekiştiren ve 19. asırda ıslahatla, tanzimatla hepten şiddetlenen o medeniyetler muharebesi onun ruh atlasında kanlı bir iç savaşa dönüşüyordu. Şarkla garbın ondaki karşılığı kalp ve akıldı. Çatışmada gün geliyor, kalbin ve aklın melekeleri yer değiştiriyor, Hamit kalbiyle düşünüp beyniyle hissediyordu. Kalbimi aklıma tercih ederim, fikrimi hisle tashih ederim diyordu. Belki de o nedenle İngiliz başkentinde yaşarken Almanlardan yana çıkıyor, istibdada karşı gelirken onun emrinde memuriyet yapıyor, başkasını da sevebilmeli dediği zevcesi için kıskançlık krizlerine giriyor, Frank kıyafetleri içinde bastonla üstüne yürüyordu. Hamit, o dönem eserlerimin en edebi kılıklısı dediği Finten'i kitap halinde basmaya hazırlanıyordu. Londra'da yazdığı bu oyunda güzel ve fettan Finten'in yaşlı ve zengin kocasını bir lordla aldatmasını işliyordu. Esere 1884'te Bombay'da gördüğü bir çift ilham vermişti. Materan'da bir gece bir Hintlinin misafiri olmuştu. Bu çene züğürdü ama zengin adamın pek güzel bir İngiliz metresi vardı. Yataktan ziyade dayaktan hoşlanan bu kız, adamın parasına değil cömertliğine kul olmuştu. Lakin adam son derece kıskançtı. Hamit, Recaizade Ekrem'e yazdığı mektupta, o çirkin herifle o güzel kızın meclisinde Otello'yu okumuş gibi oldum diye yazmıştı. Ne ilginçtir ki, o tuhaf ilişkiye tanık olduğu geceden 30 sene sonra, genç ve güzel karısının kendisini aldattığından şüphelenerek kıskançlık nöbetleriyle çılgına dönen yaşlı erkek rolünü kendisi üstlenecekti. O gece Materan'da okur gibi olduğu Otello'dan tek farkı Shakespeare'in kahramanının elindeki mendilin yerini kendi elindeki bastonun almış oluşuydu.
Meğer kıskançlığın hala uykuda mı bulunuyor Davalaciro? Meğer gözlerinden meşaleler, başından dumanlar çıktığını mı istersin? Yoksa o kapılardan giren cadıların, uyumak bilmeyen hayaletlerin, buradaki seslerin, gürültülerin, kendi ağzından çıktıklarını mı görmelisin ki kıskançlığının uyandığına emin olasın? Ah Davalaciro, ben dün sabahtan akşama kadar seni istikbalimi yer altından çıkarmakla uğraştım. Ah! Bil ki sen kaybolursan ben seni aramak, bulmak için şu dünya küresine ellerimle kazmaya başlayabilirim. Davalaciro. Fakat sana hainlik çıkacak bir yola girmem.
1914 yazı İstanbul. 1914 yazında Avrupa'da patlayan umumi harp insanlığın kanlı bir sayfasını araladı. Ve felaketin kara bulutu güzel bir Ağustos akşamı yazları geçirdikleri Bebek'teki evlerinin kapısını çaldı. Bir davul tokmağının darbelerine eşlik eden bekçinin boğuk sesi o dehşetengiz haberi verdi. Alman kıtaları Fransa'ya geçişlerine izin vermeyen Belçika'nın topraklarını işgal etmişti. Belçika topraklarını. Yani önünde felaket davulunun çalındığı evin penceresine koşan genç kadının memleketini.
Memleketim, yeni ailem, babam, annem, kardeşlerim, akrabalarım, dostlarım, evim, bahçedeki leylaklar, kamelyadaki gül fidanları, köpeğimin havlayışı, bacadan yükselen duman, bana ait ne varsa benden olan her şey. Dehşetli surette yaslıydım. Abdülhak Hamid beni teselli ediyordu. Sakin ol, hepsi yakında geçer. Yakında geçecek ha, halbuki her şey daha yeni başlıyordu. Israbım her gün birbiri peşi sıra zapt edilen yerlerin, tebliğleri tutuşturan adlarıyla gıdalanıyordu. Meçhul bir küçük kasaba, hiç sanılan bir köy, isimleri belki Ekran-ı Harbiye'den başka hiç kimseye alakadar etmezken, ah oraları ne iyi bilirdim. Çan kulelerinin biçimi, toprakların kokusu, göklerinin rengi hafızamda, ezberimdeydi. Çok yanıyordum. Izdırabımın ifadesini Apollinaire'e bırakıyorum. O zaman yazdığım mısralar bu acıyı benim söyleyeceğimden daha iyi anlatıyor. Oradan bütün bu dövüşen orduları kentimle götürerek, bende yükseldiklerini ve kıvrımlandıkları yerlere yerleştiklerini hissederek, oradan ayrılıyorum. Belçika'nın bahçeyar köyleriyle, ormanlarıyla birlikte. Abdülhak Hamid şüphesiz çektiğim acıyı paylaşıyordu. Fakat gidişat, bu acının aylar ve aylarca, belki yıllarca sürmesi tehdidini gösteriyordu. O, kederi sevmezdi. Bu itibarla yorulmaya başladı. Yeter artık diye şikayet ediyordu. Yeter neydi? Sorup soruşturma kumması içinde, bugün ne haber var değişlerim? Endişeyle solan çehrem, zapt edilen gözyaşları ile sislenmiş bakışlarım. En nihayet taştı. Ne istiyorsun kızım? Katlan buna, harp uzun sürecek. Sürdükçe ağlayacak mısın? Beni ızdıraptan öldürmeye mi niyetin var? Ailem, oradakiler. Üzülme, oradakiler Curcuna'yı atlattı. Cephe Karp'a doğru kaydı. Liège herhangi bir Alman şehrinden daha güvenlidir. Liège bir Alman şehri ha? Öyle demedim canım. Kendi dertlerim kendime yetmiyormuş gibi. Kendi dertleri. Küçük bir inatçı yüzünden aklım başımdan gitsin. Hem sana ne oluyor? Sen Belçikalı değilsin ki, Türksün. Cevap ver. Türk müsün, değil misin? Önce bunu anlayalım. Evet, fakat... Fakatıma katı yok. İnsanın iki vatanı olmaz. Sen burasını seçtin. Ya Türksün, ya hiçsin. Allah'ım ne kıyaslama. Yara oradaydı ve ben muzdariptim. Ruhanilerden biri, vatan yuvanın olduğu yerdir der. Bir kadın için vatan, kocasının ve oğlunun kan borcunu ödedikleri yerdir. Kadının oradan başka vatanı olamaz. Bazen yüreği kan ağlar. Bu da onun kan borcudur. Gerek dini, gerek sosyal kanunlar ona bu sorumluluğu yükler. Babanı ve ananı bırakacaksın. Yalnız kocanla bir olacaksın. Ve onun yeri yurdu. Senin evin olacak. Vatanı vatanın. Başka hiçbir vatan tanımayacaksın.
Mart 1915 İstanbul. Bir süre sonra Lucien'in yeni vatanı Osmanlı'da Cihan Harbi'ne girdi. Şimdi babasıyla kocasının vatanları birbirine karşı safta birbiriyle savaşıyordu. Ve içinde kalbi bir urganla ikisini birbirine rapt eden Lucien, bugün gerilen o ipin iki uçtan çekiştirdiği kollarıyla acı çeken bir kurban gibiydi. Hamid'e göre İttihat ve Terakki hükümeti sonradan görülecek vehameti sezecek öngörüye sahip değildi. Siyaset dürbünü yalnız bizim değil, Almanya'nın, Avusturya'nın da elinden düştü diyordu. Halbuki kendisi bulutlar görünmeden evvel yağmurun geleceğini hissediyordu. Diplomasisine aşina olduğu ve Finten'de Osmanlı'nın yegane düşmanı ve rakibi olarak takdim ettiği İngiltere'nin bir zamanlar Fransa ve Rusya'nın düşmanı olduğu halde zamanla onlarla Almanya aleyhine ittifak edeceği kehanetini bundan 30 sene evvel yazmıştı. Fakat siyasetçi değil şair olduğu için ciddiye alınmamıştı. 1915 baharında gazeteler Gelibolu'daki kanlı boğazlaşmanın havadisleriyle doluydu. İngiliz ve Fransız donanmaları boğaza hücum etmiş, Osmanlı tabyalarını dövüyor, Türk ve Alman topçusu direniyordu. Bu direniş çökerse, Dersaadet'te ezanlar susabilir, İttifak donanması Karadeniz'den Rusya'ya açılabilir, harbinin kaderi değişebilirdi. Lakin olmadı. Topçu ateşiyle mayın gemilerinin mahareti, dünyanın en haşmetli donanmalarının en gaddar gemilerini Çanakkale sularına gömebildi. Müttefikler, geride batık gemiler, zayi olmuş personel, kırılmış moraller bırakarak çekildi. Zaferin sevinciyle Ayan Meclisi'nde bir heyet tebrik için Sultan Mehmet Reşad'ın huzuruna çıktı. Aralarında Abdülhak Hamit de vardı. Sultan'la çocukluk çağından tanışırlardı. Bir de hoş hatıraları vardı. Hekimbaşılar Çamlıca'da otururken Abdülmecit Han'ın kadın efendilerinden birisi köşke misafir gelmişti. Yanında küçük şehzade Reşad Efendi'yi de getirmişti. Ziyaret öncesi küçük Hamide kadın efendiye hürmet etmesi, şehzadeye de derin bir temenni ederek eteğini öpmesi tembihlenmişti. Hamit salona girdiğinde kadın efendiye icap eden hürmeti göstermiş, lakin yaşıtı bir çocuğun eteğini öpmek istemeyip bahçeye kaçmış, oyuna dalmıştı. Sohbette bu hatırayı anlattı. Şevket Mahap, o gün münasebetsizliklerin en beterini yapmıştım. Bugün tamire hazırım dedi. Sultan Reşat tebessüm etti. O günü hatırlıyorum. Etrafımda hayli gürültü uyandıran hadiseyi hatırlıyorum. Güzel kanepenizin üzerinde ne kadar da sıkılıyordum. Sizinle bahçeye çıkıp koşmayı ne kadar istemiştim. Bununla beraber kımıldanamıyordum bile. Zira bana da lazım olan ders verilmişti. Şevket Mahbubumuz benden daha usluymuşlar. Belki daha cesaretsizdim. Orada güzel bir oyun fırsatını kaçırdım. İlki değildi ya, sonucu da değil. Gülüştüler. Sultan, heyette bulunan Vakanüvis'ten bu askeri zaferin zabıt tespitini ferman buyururken, Hamit'ten de zaferi bir bayrama dönüştürecek bir manzume yazmasını istedi. Hamit, daha önce çeşitli dergilerde yayınlanmış manzumelerini elden geçirdi, Kırım şehitleri için, Tayyare şehitleri için, Balkan Harbi için, Fatih ve Yavuz için, Ziya Paşa için, İttihad-ı İslam için yazdıklarını İlham-ı Vatan başlığı altında bir araya topladı. Bunları padişaha takdim için bir cumartesi günü Hümayun'a gitti. Sadrazam Said Halim Paşa da saraydaydı. Hamit onunla birlikte sultanın huzuruna çıktı. Heyecanlı satırları okumaya belagatinin yetmeyeceğini düşünüp bu işi bir başkasının yapmasını istedi. Huzurdaki Nusret Bey manzumeyi okumaya başladı. Bir yerde Sultan Reşat müdahale etti. "Durunuz, orada galiba vezin değişiyor," dedi. Manzumeyi istedi, bizzat inceledi, iade etti ve devamını dinledi. Sonunda da hoşuna gittiğini beyan etti. Bu memnuniyetin ödülü, kıymetli taşlarla süslenmiş bir enfiye tabakası oldu. Şair-i Azam, kalemini sarayın hizmetine sunmuş ve sipariş üzerine yazdığı cihat mısraları sayesinde iltifat görmüştü. Şubat 1916 İstanbul. 1 Şubat 1916 günü Veliaht Yusuf İzzettin Efendi, Zincirlikuyu'daki köşkünde bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu. Daha 3 yıl önce İstanbul'a yeni geldiklerinde Hamit'le Lüsyen o köşke Veliaht'ı ziyarete gitmişlerdi. Veliaht'ın ruh sağlığının yerinde olmadığı söyleniyordu ama intihar ederek ölmediği dedikodusu da yaygındı. Yusuf İzzettin Efendi'nin Sarıkamış'ta askerin beceriksizce harcanmasına çok kızdığı, hatta Alman İmparatoru Wilhelm'le Çanakkale'yi ziyareti sırasında Kaiser'in huzurunda Enver Paşa'yı azarladığı konuşuluyordu. Acaba damarlarının kesilmesinin bu azarla alakası var mıydı? Köşkün bahçıvanının duvarda gördüğü kanlı el izleri de neyin nesiydi? 40 yıl önce babası Sultan Abdülaziz de aynı şekilde bilekleri kesik halde ölü bulunmamış mıydı? Ona da intihar denmemiş miydi? Babali entrikalarla kaynıyordu. Basına yansımasa da Sarıkamış'taki korkunç kayıplar ve Şark'ta tehcir edilen Ermeni kafilelerinin başına gelenler herkesin dilindeydi. Hem baba ocağından hem yeni vatanından yağan dehşetengiz haberlerle tarumar olan Lüsyen, kendini harp mağdurları için hayır işlerine vakfetti. Keep the frequency clear.
Devamı pazartesi. Orada mısınız? Sesimi duyar mı? Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.